Ayrım 18. Süleyman Paşa Sokağı numara 25. Gerald Mesadiye. Sayfa 182. Tarada gece. Sahneye inen kocaman ve ağır bir perde gibi Mısır'a aniden inen akşam hiç kuşkusuz ateşli doğunun yarattığı kaçınılmaz dürtülerin ve ani itirafların ilham kaynaklarından biridir. Hiddetin gülmeye, aşk ateşinin acı alaylara, ilk okşayışın orgazma bu kadar yakın olduğu başka hiçbir yer yoktur. Dekor herkesin gözü önünde değişir. Yakıcı ve öfkeli Nil'in kaynakları, Delta'nın verimli nemli toprakları gibi Fayyum toprakları üzerinde yükselen tarada da düşünceler özgürdür. Trenlere, elektriğe, fabrikalara ve insanların kavgalarına rağmen yerleşim alanından daha fazla yer tutan çölün vahalarında yaşayan eski sahipler, derebeylik haklarını yeniden alıyorlardı. Bunlar hayaletler değildi, tanrılardı. Hepsi çok cana yakındılar. Ululuk onların saflığından bir şey kaybettirmemiştir. Onlar insanların zayıflıklarını iyi bilirler. Kendileri de bizzat buna çare bulmak için yaratılmamışlar mıdır? Adalet görevleri gözlerini kör etmemiştir. Ölümlüleri azarlamak ne işe yarar ki zaten? Ölümlü olmakla yeterince cezalandırılmamışlar mıdır? Ruhların yönlendiricisi çakal başlı Anubis, dans ve aşkın tanrıçası inek başlı Hathor, ölüleri öteki dünyaya götüren ibis başlı iyiliksever Tot, kadınların tanrıçası uzun bacaklı tatlı Anukis. Durağanlığın ve alevin, gizemin ve parlaklığın bu tanrıları krallıklarının toprakları üzerinde çıplak ayaklarıyla tekrar bir araya geliyorlar. Hatta intikamın ama aynı zamanda aşk sadakatinin de temsilcisi olan aslan başlı, alaycı ve korkunç Sehmet'in bile dahil olduğu bu tanrıların hepsi sonsuza dek sürecek olan efsanenin üyeleridirler. Özellikle Isis, karanlıkta onu ince ve narin vücudundan tanıyacak, hikayeleri ve iltifatlarıyla onu avutacak ve belki de ateşli duygularıyla onu baştan çıkaracak yeterince temiz yürekli ve şefkatli bir dinleyiciyi gece yollarda ve evlerde arıyordu. Onlar insan şekline büründüklerinde öpmek için ağızları ve kadife gibi gözleri olurdu. Orada portakal ağaçları arasında dolaşarak tarlaya alışıyorlardı. Ev sahiplerinin akşam yemeklerini yediği bu lüks ve yabancı evi inceliyorlardı. Onlar yemekleri tadıyorlar, konuşulanları dinliyorlar, kalpleri ve vicdanları yokluyorlardı. Hiç kimsenin onların çevrelerinde olduklarından haberi yoktu. Çünkü her biri içgüdüsel olarak sesini ayarlamıştı. Anubis orada onları dinlerken küfreden çok çekecekti. Masanın etrafında Hanefi çifti, Lütfi, Nadia, Suki Marani ve Alexi Yakup olmak üzere 6 kişi bulunuyordu. Fatma el-İntizami gösterişli bir tavırla konuştu. Lütfi, biliyor musunuz Louis sizi ne kadar çok seviyor? Aslında tahammül edilmezsiniz ama gençsiniz. Yeni parlatılmış gözlük camları ışığın altında parlayan Lütfi alaycı bir ifadeyle dinliyordu. ''Siz bizim bir yerde oğlumuzsunuz.'' diye sürdürdü konuşmasını Fatma. O an herkes çatalını bırakmıştı. Kuşkusuz Anubis de adımlarını durdurmuştu. ''Bizim varisimiz yok.'' dedi Fatma el-İntizami. Lütfi sessizliğe devam ediyordu. ''Louis ve ben sizi varisimiz olarak ilan etmeye karar verdik.'' Yeni bir sessizlik oldu. Artık bu dünyada olmadığımız zaman bütün bunlar, bu ev, bu topraklar, şehirdeki dairemiz ve bütün servetimiz sizin olacak. Lütfi bir süre daha sessizliğini korudu. Bu onun için boyunduruk altına girmekti. Çünkü Fatma'nın karşı çıkıp çıkmadığı konusunda kuşkuluydu. Ayrıca böylesi bir miras onun tüm kişiliğini yok edecekti. En azından böylesine dikkat çekici bir servetin varisi olarak nasıl bir devrimci olarak kalınabilirdi? Peki bunun için ne yapmam lazım diye sordu. Bizden sonra yaşaman diye cevap verdi Louis Hanafi. Çok etkilendim. Öyleyse öpüşün diye haykırdı Alexi Yakup. Lütfi, Fatma el-İntizami ve Louis'i öpmek için ayağa kalktı. Bu devrime ihanet dedi Suku Marani. Gülüşmeler törenin yarattığı sıkıntıyı dağıttı. Gece ilerliyordu. Davetliler üzerine yapılan yorumlardan yorgun düşünmüştü. Uzun bir gün olması sebebiyle misafirler gece yarısından önce çekildiler. Nadia da Lütfi de uyuyamadılar. Nadia, Aldo Kolestazi'yi düşündü. Aldo'nun isteklerini tatmin etmek için onu cesur olmaya zorladığı bu yalancı ilişki sadece okşamalardan ibaret kalmıştı. Üstelik bu alçaklık bir ihanetle de taçlandırılmıştı. Hayır, hiç kuşkusuz Aldo bu sonsuza dek süren ön sevişmenin kendisine kâfi gelmediğini Nadia'ya söylemeye cesaret edememişti. Zaten Nadia'nın kendi çekinceleriyle birlikte Yahudi olmasından dolayı Abdülmesih ailesi tarafından düşman olarak nitelendirildiğini de anlamıştı. Çöldeki gecede gördüğü ve seviştikten sonra bakire kalabildiğini iddia eden Natasha, Aldo'nun ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verdiği için onun işine gelmişti. Natasha gerçek anlamda sevişiyordu ve özgürdü. Ne o, ne ailesi, ne de dini onunla evlenmesine engel teşkil etmiyordu. Nadia, işlemeli pamuklu çarşafa uzanarak ne kadar da aptalmışım diye düşündü. Bunu asla yapmayacaktım. Aldo yakışıklıydı. Nadia ise kendisinin roman kahramanı olduğunu hayal ediyordu. Bu neyi değiştirirdi ki? Sonuç olarak yalnız kalmıştı. Bu tıpkı yemeğini yemekte olan bir zavallının tabağının aniden alınmasına benziyordu. Tüm bunlar niçindi? O tam anlamıyla sevişemiyordu. Sevişmek başlı başına bir işti. Bunu başarabilmiş olsaydı, Aldo onu böylesine kolaylıkla terk edemezdi. Her ikisi de evliliğin engellerini aşabilirlerdi. Nadia onu daha çok sevecekti. Aldo da onu. Yatağın içinde dönüp durmaktan ateş basmıştı. Baş ucundaki komodinin üzerindeki lambayı yakmadan üzerine sabahlığını geçirdi ve terlikleriyle evin etrafını çevreleyen terasa çıktı. Orada ayakları çıplak ve üzerinde sadece külotu olan Lütfi ile karşılaşınca dona kaldı. Lütfi dirseklerini parmaklıklara dayamış sigara içiyor ve geceyi seyrediyordu. Onu fark ederek hiç sıkılmaksızın Nadia'ya döndü ve dalgın bir ifadeyle ona baktı. Ardından tek kelime etmeden parmaklığın üzerinde duran ucu yaldızlı Ginaglis sigarasının paketini açtı ve bir tane de ona uzattı. Kibritin ateşi kısa bir süre için Nadia'nın yüzünü ve Lütfi'nin beyaz, zayıf, dümdüz bedenini aydınlattı. "Hayatınızdaki ilk erkek miydi?" diye sordu Lütfi kısık bir sesle. Nadia evet anlamında başını salladı. "Bana haber verebilirdi," diye mırıldandı ardından. "Bunu yapmaması belki de bir inceliktir." "İncelik mi?" "Size kendini kötü göstererek üzülmemenizi sağladı. Ağlamaktan sırılsıklam olan mendilleri mi tercih ederdiniz?" "Gerçekten de bu inceliği önceden tasarlamış olabilir miydi?" "Peki ya siz neden uyumadınız?" diye sordu. "Yok, beni hiç kimse terk etmedi," diye cevap verdi Lütfi alaylı bir tonda. "Hiç kimse beni terk edemez. Çünkü hiç kimse yok. Bu mu sizin uyumanızı engelliyor?" Manolyaların limoni kokusu neredeyse ironik bir saflıkla yukarıya kadar ulaşıyordu. Lütfi umursamazca omuz sikti. "Hayır, artık alıştım. Öyleyse miras yüzünden mi?" Lütfi gecenin karanlığında sadece kırmızı bir nokta gibi görünen sigarasından kuvvetli bir nefes çekti. "Bu benim için bir ihanet ve bundan yakınamıyorum bile." "Anlamıyorum." Aynı anda kafalarını çevirdiler. Terasa açılan odalardan birinden bir gürültü mü duymuşlardı? Belki de seslerinin titreşimleri diğer iki misafirden birini uyandırmıştı. Yakub'u ya da Marani'yi. Lütfi onun dudaklarının üzerine parmağını koyup odasını göstererek oraya doğru gitmelerini işaret etti. Birkaç saniyelik bir tereddütten sonra Nadia oraya gitmek üzere onu takip etti. Lütfi ona bir koltuk gösterdi. Kendisi de yatağın üzerine oturdu ve bu mirasın özellikle onu gülünç duruma düşürmek için böyle bir törenle duyurulmasının Fatma'nın fikri olduğunu söyledi. "On binlerce liraya sahip olacağım için artık benim ciddi bir devrimci olduğuma dostlarım bile inanmayacak. Ama bunu hiç kimse bilmeyecek ki," dedi Nadia. "Öyle mi sanıyorsunuz?" "Fatma bunu bütün Kahire ve İskenderiye'ye yayacaktır." "Peki ama neden? Niye böyle bir kötülük yapsın?" "Çünkü Louis'in benim özgürlüğüme ve devrimci etkinliğime imrendiğini biliyor. Çünkü ben entelektüel gençliğin ve öğrencilerin hala dinlediği tek tük insanlardan biriyim. Fatma'nın kızgınlığı ve kıskançlığının sebebi bu. Ve o beni sessizleştirerek sindirmek için bir yol buldu. Benden kuklası olmamı istiyor. Nadia konuşması yasaklanmışçasına sessiz kaldı. Ama her şeye rağmen mirasa sahip olacaksınız herhalde. Ne zaman diye hırsla haykırdı. 20-30 seneden önce ölmezler. Belki de ben onlardan önce öleceğim. Peki ama ne yapmalarını istiyorsunuz? Hiçbir şey. Bu çok ciddi ve hassas bir konu. Öldüklerinde eğer hala yaşıyorsam, onların bütün mallarını bıraktıkları yasal varis olduğumu öğrenecektim. Hepsi bu. Halbuki bugün orada tatsız bir durum yarattılar ve ulu orta benden onlara boyun eğmemi istediler. Louise bunu söyleyemem çünkü bu Fatma ile birbirlerine girmelerine sebep olur. Bir sigara alabilir miyim diye sordu Nadia soğukkanlılığını bozmadan. Fatma sizden bu derece mi nefret ediyor? Louise'in bana gösterdiği şefkati kıskanıyor. Hatta Louise'le yattığımı bile düşünüyor. Ne diye bağırdı Nadia. Siz daha onu tanımıyorsunuz dedi Lütfi. Sizi niye davet ettiğini biliyor musunuz? Güzel gözleriniz için mi? Hayır. Çünkü bundan böyle siz Kalankor mihracesinin eşinin kız kardeşisiniz. Böylece Hintli prenseslerle görüşebileceği için böbürlenebilecek. Çünkü onun övündüğü silah koleksiyonunda eksik olan tek şey buydu. Siz çok acımasızsınız diye mırıldandı Nadia. Ama söylediklerinin doğru olmasından da çekiniyordu. Durun, daha her şeyi bilmiyorsunuz diye tekrar söze girdi Lütfi. Adını bilmiyorum ama o kadını sizin, o ölüp bayıldığınız kişiyle evlenmeye o zorladı. Ve size haber vermesi için bu domuz sukiyi o doldurdu. Nadia'nın gözlerinden yaşlar boşandı. Peki ama neden? Gözlerini kurularken cümlesini tamamladı. Neden bu kadar kötülük? İktidarın tadı, dedi Lütfi sıkıntıyla. Dünya üzerindeki her şeyi kendisinin yönettiğini sanıyor. Size yardım ettiğini sanıyor ve Yahudi bir eniştesi olmamasını sağlamakla ablanıza da hizmet ettiğini sanıyor. Nadia aniden bu iki yaşlı kadının annesi ve Fatma el-İntizami'nin elleri arasında olduğunun ve güçsüzlüğünün bilincine vararak ağlamaya başladı. Burada ne işimiz var diye mırıldandı. Umudunu yitirmişti. Dünyada yapayalnızdı. Ciyaklayan yaşlı bir anneyle villa adı altındaki mezarda dört duvar arasına hapsolmuştu. Derin bir iç çekerek odasına gitmek için ayağa kalktı. Lütfi de ayağa kalktı. Beni üzüyorsunuz diyen Lütfi ona değer verdiğini göstermek için aralarında bir mesafe bırakarak Nadia'yı omuzlarından tuttu. Nadia başını eğerek onun loşlukta parıldayan göğsüne yaslandı. Ağlaması kesilene kadar bir süre böylece kaldılar. Lütfi onun başını kaldırdı. Nadia'nın yüzü artık onunkinden sadece bir parmak uzaklıktaydı. Lütfi onu yavaşça kendine doğru çekti ve dudakları birleşti. Nadia buna karşı koymadı. Lütfi'nin çıplak omzunu yakaladı. Onu daha tutkulu öptüğünde Nadia eridiğini hissetti. Ve iki koluyla onun boynuna sarıldı. Hareketsizlik vücutlarının ateşini körüklemişti. Bir adım gerileyerek Nadia'yı yatağa doğru çekti. Daha sonra bir adım daha atarken önce onun sabahlığını ardından da geceliğini çıkardı. Kendisinin ise külotundan başka çıkaracağı bir şey yoktu. Başta ereksiyon halindeki Lütfi'den ürken Nadia kısa bir süre sonra artık ona sadece keşfetmesi kalan bu işi meydan okurcasına büyük bir dönüşle dünyanın güçlerinden biri olarak kabullendi. Bu doğal ve parfümsüz genç bir adamın vücuduydu. Nadia'nın vücudunun güzelliği karşısında iyice heyecanlanan ve aylardan beri sevişmemiş olan Lütfi kabına sığamaz olmuştu. Bu konuda fazla bilgisi olmasa da demiri dövmeden önce ısıtmak gerektiğini biliyordu. Nadia başını arkaya atmış, nefes almaya çalışıyor ve eli sevgilisinin omzuna yapışmış, çığlık atmamak için ümitsizce bir güç sarf ediyordu. Lütfi'nin yüzü ise can çekişirken son nefesini vermek üzere olan biri gibi çökmüştü. Gerçekte ten zevki çok az önemliydi, bu aşılmıştı. Birbirlerini yaratmışlardı. Kanları damarlarında daha sakin akmaya başladığında şafak sökmek üzereydi. Nadia diye mırıldandı şaşkınlıkla Lütfi. Ben ilk miyim? Nadia onun yüzünü okşadı. Bu kişi sen olduğun için çok mutluyum. Ama ben uygun biri değilim. Umurumda değil dedi Nadia. Gevşek bir şekilde otururken. Senin söylediğin gibi ben de bu dünyadan değilim. Balkon kapısından sessizce kayarak odasına döndü. Boş teras üzerinde erkekliğin gücünü temsil eden Min ile şefkat temsilcisi Narin Isis, kötülük ile sevginin yarıştığı bu yerden gecenin geri kalan kısmına doğru sessizce gülümseyerek kaydılar. İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden bu yana, yaz geldiğinde fakirler ve zenginler Musa'nın Kızıldeniz'i ikiye ayırdığı gibi ikiye ayrılırdı. İmkanı olanın Mısır'dan kaçması bunun bir kanıtıydı. Doğuşundan sonraki üçüncü saatten batışından sonraki üçüncü saate kadar yaseminleri çıldırtan çivit maviliğinde, üçüncü çağlayandan çölün sınırlarındaki mukaddemin pembe yalıyarlarına ve deltaya kadar Tanrı Ra, büyük gümüş göğün tepesinden aşağıya erimiş altından bir sağanak yağdırırdı. Şehirlerin sokaklarındaki asfaltlar erirdi. İmadüddin Caddesi'nde oyalanan bir yaya asfalta saplanır, ayakkabısının altı da asfaltta kalırdı. Balkonda unutulan bir çiğ yumurta birkaç dakika sonra katı yumurta haline gelirdi. Burun deliklerine dolup insanın nefesini kesen, gözlerden yaş getiren, dişlerin arasına girerek gıcırdamasına sebep olan ve sanki intikam alırcasına öfkeyle yüzü rendeleyen bir toz girdabı aniden ortaya çıkarak caddelerde fır dönerdi. Köylerde ise çilekeş eşekler üstlerindeki parazitlerden kurtulmak için silkelenir, kuyruklarıyla at sineklerini kovarak dövünür ve kamaşmaması için gözlerini kapatırlardı. Yoğun, kuru ve merhametsiz sıcak öğleden sonrayı çalışılamaz kılarak sabahtan öğlene kadar şiddetini artırırdı. Bu da ünlü bir İngiliz sözünü, "Sadece kudurmuş köpekler ile İngilizler Afrika öğleden sonrasına dayanabilirler" sözünü doğruluyordu. Tek işkence iklim değildi. Bu aşırı sıcak, hiç bitmeyen sineklerin, bolluk içinde yüzen hamam böceklerinin, tahta kurularının, pirelerin, sivrisineklerin, eşek arılarının, at sineklerinin, karıncaların, kırkayakların, çekirgelerin, tüm uçan ve konan haşerenin daha da vahşileşmesine neden oluyor ve her bireyi Haziran'dan Eylül'e kadar bu böcek imparatorluğuna savaş açan bir asker haline getiriyordu. Taşra'da, Damanhur'da, Tanta ya da Minye'nin en ücra kırlarında hayatta kalabilmek, akreplere ve anında sokan diye adlandırılan ve yılanların en tehlikelisi olan ip görünümlü engereklere karşı korunmaya bağlıydı. Hiçbir Mısırlı erkeğin bir kırk ayağın içine yuvalanmadığından emin olmadan ayakkabılarını giydiği, hiçbir Mısırlı kadının bir akrebin yastığının altında uyuklayıp uyuklamadığını kontrol etmeden çocuğunu yatırdığı görülmemişti. Ama en vahşi filo sineklerdi. Cehennemden fırlamış, zincirlerini koparmış, kızgın sürüler halinde vızıldayarak dolanıp duran bu kana susamış hayvanlar, boş evlerde avizelerin altında fır dönmeye başlarlar, insanları görür görmez onların alınlarına, burunlarına, gözlerine ve ciltlerinin en ücra yerlerine yapışmaya koşarlar ve bir çat sesiyle küçücük, siyah ve kanlı bir pisliğe dönüşüp insanları yıkanmaya mecbur bırakırlardı. Geceleri ise hamam böcekleri fayansların üzerindeki en ufak bir sos lekesi ya da çöp kutusundan sarkan kavun kabuğu gibi yiyeceklere antenleriyle yönelen minik panzerler gibi mobilyaların ve kapıların altından çıkarak görevlerine başlarlardı. Tek bir terlik darbesiyle fayansların üzerine yapışkan bir enfeksiyon gibi rezil ve mide bulandırıcı bir leke bırakırlardı ve bu leke ancak hijyenik bir kağıtla silinebilirdi. Binalar yukarıdan aşağı kadar sinek ve sivrisineklere karşı öğlen ve akşam uykularından önce filitlenirdi. Hamam böceklerini ise Common Sense adlı fosforlu İngiliz hamurundan yeşil bir ürün sessiz bırakabilirdi. Bu aynı zamanda büyük temizliğe başlama mevsimiydi. Fitillerinin arasına yuvalanması kaçınılmaz olan tahta kurusu yumurtalarından alkolle yakmak suretiyle kurtulmak için balkonların, parmaklıkların üzerine ve çatılara yayılan yatak ve yorganlarla bu işe başlanırdı. Bu iş sırasında yerdeki tahtaların üzerine dökülen alkol yangın çıkma tehlikesini de yanında getirirdi. Haziran ayından itibaren bakımlı ve temiz tutulan her ev alkol kokardı. Hamam böceklerinin üzerine bir terlik yapıştırmak ve sinekleri filitlemek zorunda olan fakirler ülkede kalırlardı. Fagala, Babülluk, Sakakini, Es-Seyide Zinab, Babül Hadid ve de El Azbakiye gibi Kahire'nin halk semtlerinde Ez-Zemalik, Bahçekent, El Gize, Ravza ve Cezire gibi şık banliyö semtleri hemen hemen boşalırdı. Kalanlar dahice bulunan havalandırma sistemleri sayesinde kapalı panjurlarının arkasında banati denilen küçük taneli, çekirdeksiz buz gibi üzümlerini, Hint armutlarını, zaglül denilen kırmızı renkteki gevrek ya da amhari denen sarı ve ağızda eriyen hurmalarını yiyerek, karpuzları, kavunları çatlayıncaya kadar kemirerek veya yumuşacık limonlarını emerek öğlen uykuları için uzandıkları yataklarında yuvarlanırlardı. Balkonlarında çıplak ayaklarıyla rahat rahat çekirdek, acı bakla, yer fıstığı yiyerek evden eve birbirleriyle konuşan gerçek fakirler, krallığın Metro ve Rivoli adlı klimalı iki salonundan daha ucuz olan açık hava sinemalarına gitmek için akşamın geç saatlerinde evlerinden çıkarlardı. Erkekler genellikle iki renkli en ince ayakkabılarını giyerlerdi. Sinema çıkışında da Kahire'deki Sarıyan ile İskenderiye'deki Atineos isimli moda dondurmacılarda dondurma yemeye giderler. Daha sonra yatmak için evlerine dönerek geceyi tamamladıklarında seyrettikleri filmlerdeki Amerikan kovboyları ile etli butlu İtalyan starlarını rüyalarında görmeye devam ederlerdi. Daha az fakir olanlar, yani zengin olmayan ama aklını kullanan Kahireliler, İskenderiye'nin en revaçta olan Agami adlı sayfiyesindeki Avrupalıların beyaz ahşap köşklerinde hizmetçilik yaparak kendi evlerindeymişçesine tatil yaparlardı. Kleopatra, Sidi Gaber ve Sezar Kampı gibi banliyölerde yaşayan gerçek orta halliler ise akşam saat 7'ye doğru balkonlarına çıkarak ilk akşam serinliğini içlerine çekmekle yetinirlerdi. Küçük burjuva diye adlandırılanlar kılık kıyafetlerine önem vermeksizin günlerini kilotla, pijamayla ya da sabahlıkla geçirebilecekleri gözde yazlık yerleri olan Port Said'de bir daire ya da Ras El Bar'da sazdan kulübeler kiralarlardı. Yunanlılar, Yahudiler, özellikle de Sefardiler, Suriyeliler, İtalyanlar, Kıptiler, Lübnanlılar, Ermeniler, Maltalıların kendini beğenmişlere aldırış etmeden eski püskü kıyafetlerle akşam yemeği yemelerine ve açık havada gerçek halkı oluşturan fellahlar gibi katı yumurtalı, domatesli ya da soğanlı bakla ezmesi yemelerine izin vardı. Ama simyacı Tanrı Hermes, Trismegistos'un bakla yemektense babanın başını yemen daha iyidir dediğini tabii ki bilmiyorlardı. Onlar her zamanki yemeklerini hiç çekinmeden Ermeni pastırması denilen sarımsaklı füme et, Mısır usulü mayalanmış çiğ balık, aynı şekilde mayalanmış, genellikle kurtlu, çökelek, aralarına badem serpiştirilmiş yufkadan yapılan tereyağlı ve bal şerbetli baklava, yine arasına şan fıstığı konulmuş bal şerbetli künefe, balla yoğrulmuş hamurdan şan fıstıklı helva gibi diğer meşhur tatlarla süsleyebiliyorlar ve bunları ıslatmak için rakı ya da Fayyum'un Ginaklis, Celile tepelerinin Rishon LeZion şaraplarını içebiliyorlardı. Zarif insanların bilmediği böylesine kaba zevkler ancak diğer mevsimlerdeki fakirlerin ve aşağılanmışların zevkleriyle bağdaşabilirdi. Yellenmeler ve geğirtiler akşam rüzgarında çaktırmadan kaybolurdu. İşte onların tatili buydu. Kendi rüzgarlarına yelken açan gerçek zenginler ise pastırmadan ve bağdan kaçar gibi kaçarlar. Rossini'nin bonfilesini ve Duglere'nin 1805-1884 yıllarında yaşayan ünlü Fransız aşçı, dil balığı filetosunu yerlerken sözüm ona bilgiçlik taslayarak pamuk kurdundan Küba'nın şeker sanayindeki rekabetinden konuşurlardı. Hayallerindeki ihtiyaçlarını karşılamak için Londra'ya, Paris'e ya da Roma'ya sonsuza dek suçlu olan karaciğerlerini tedavi ettirmek için Vichy ya da Montecatini'ye, atlarının yarışlarıyla ilgilenmek için Doule'e giderken nadiren uçağa ama daha ziyade gemiye binerlerdi. Konuşmaları günler öncesinden meşhur gemi isimleri üzerinde yoğunlaşırdı. Esperia, Mısır ile diğer Akdeniz ülkelerinin arasındaki bağlantıyı sağlayan yolcu gemilerinin en lüksüydü. Atlantik, Champollion, Campidoglio, Adana ve P&O'nun gerçek emektarları olan Malaya ya da Aydan, yani Avustralya'dan yola çıkan ve 5 hafta sonra Liverpool'a ulaşacak olan Multan. Kral yazın bir kısmını Rasetin'deki İskenderiye modeli ikametgahında geçirir, beraberindekilerle İskenderiye'ye kadar gelir, daha sonra Mahrusa adlı kraliyet yatına binerek Monte Carlo ve Côte d'Azur'e doğru yol alırdı. Prens ve prenseslerin çoğu kaba taslak bir sayımla farklı soydan 238 olarak sayılmıştı, ana vatanlarının kokularını duymak için Türkiye'ye gelirler ve adalar ya da boğaz kenarındaki kafesli yalılarında dinlenirlerdi. Siegfried Alp endişeli bir durumda Malezyalı ve Seylanlı göçmenlerle dolu olan Multan'a ikinci sınıf bir yolcu gibi binmişti ve nihayet Margaret Hartnell'ın daveti üzerine Londra'ya gidiyordu. Annesi Virginia kendi yaz karargahına çekilmiş, büyük annesi Katerina ise Napolyon'un Türk gruplarını püskürttüğü ve bundan 1,5 asır önce Amiral Nelson tarafından Fransız gemilerinin batırıldığı ve bu gemi kalıntılarının denize vurduğu doğal bir liman olan Ebukir'de Türk tarzı ahşap bir evi 3 aylığına kiralamıştı. Chester Lamott, Kahire'de vedalaştıktan sonra bir BOAC uçağıyla Londra'ya uçmuştu. Louis Hanafi ve Fatma El İntizami ise Esperia ile Cenova'ya, oradan da Roma'ya, daha sonra trenle Paris'e gideceklerdi. İsmail Ebus'un 15 günlük askerlik iznini içtikleri su ayrı gitmeyen zırhlı birlikler üsteğmeni Ömer El Damanhuri ile Agami'deki aile köşkünde geçirmeye karar vermişti. Tara'da açıklandığından beri büyük bir servetin olası varisi olan Lütfi El İstanbuli her zaman 5 parasızdı. Ama Louis Hanafi tarafından verilen 100 lira ona ilaç gibi gelmişti. Onun Nadia Abdülmesih ile buluştuğu tek yer olan Sakakini'deki küçük dairesinde rahatça yaşamasına yaramıştı. Nadia ise çöl rüzgarları, İngiliz romanları ve babasının yasını kesip tatil yapmayı densizlik sayan annesiyle modası geçmiş Arsinoe villasında kapalı kalmıştı. Ve nihayet Susu, kocası Kalankor mihracesiyle Monte Carlo'ya gelmişti. 18. ayrımın sonu, sayfa 192.